Ayrım 43.
Aydınlanma değil merhamet. Ne tuhaf bir durumdur bu. İnsan bu otlardan günde onlarcasını görür. Olağanüstü olan ne? Şeytan suratla benimle alay ediyor olmalı. Dur ama eğrelti otunun üzerindeki minik çiçek tomurcuğu kızardı ve canlıymışçasına hareket etti. Gerçekten de görülmedik bir şeydi. Yavaş yavaş büyüdü ve har tutmuş bir kömür parçası gibi parlamaya başladı. Kıvılcımlar saçarak patladı ve çiçek gözlerinin önünde bir alev gibi parladı. Etrafındakileri ateşe verdi. Şimdi dedi Piotr, elini uzattı ve kendi eliyle birlikte yüzlerce kıllı elin çiçeğe uzandığını gördü. Arkasında birilerinin ayak seslerini duyuyordu. Gözlerini yarı kapattı, bitkinin sapını hızla kırdı, çiçek elinde kaldı. Her şey sustu. Sapın üzerinde bir ceset gibi morarmış, basavruyuk oturuyordu. Parmağını olsun kıpırdatmadan, gözleri sadece kendisinin gördüğü bir şeye dikili, ağzı yarı açık, sessiz duruyordu. Etrafta hiçbir şey kıpırdamıyordu. İğrençti. Ama sonra bir düdük sesi duyuldu ki Piotr'un yüreği bu sesle buz kesti. Sanki çimenler fısıldıyor, çiçekler kendi aralarında küçük gümüş çanlar gibi narin seslerle konuşurlarken ağaçlar huzur içinde hışırdıyorlardı. Basavruyuk'un yüzü birden canlandı, gözleri pırıldadı. Canı şimdi geri geldi diye mırıldandı. Kulak ver Piotr, az sonra önüne bir büyücü çıkacak. O ne diyorsa onu yap, yoksa sonsuza dek kaybolursun. Önündeki dikenli çalıları eğri büğrü bir sopayla ayırdı. Karşısına küçük bir çiftlik evi çıktı. Basavruyuk evin duvarına bir yumruk attı, duvar sarsıldı. Büyük bir siyah köpek onlara doğru koştu ve sonra kişneyerek kendisini kediye dönüştürdü. Ve doğruca gözlerinin içine uçtu. ''Kızma, kızma, seni ihtiyar şeytan!'' dedi Basavruyuk, iyi bir insanın kulaklarını sağır edecek kelimeler seçerek. ''Buyurun işte, kedinin yerine yüzü fırınlanmış elma gibi buruşuk, burnuyla çenesi kerpeden gibi birleşik ihtiyar bir kadın.'' ''Ama ne büyücü!'' diye düşündü Piotr, sırtından soğuk terler boşanarak. Cadı çiçeği elinden aldı, üzerine eğildi. Uzun uzun bir şeyler mırıldandı. Üzerine bir tür su serpti. Mırıldanırken ağzından kıvılcımlar saçıldı, dudaklarının üstünde köpükler birikti. Çiçeği Piotr'a uzattı. ''At bunu.'' Piotr çiçeği attı ama o da ne? Çiçek toprağa düşeceği yerde uzun bir süre karanlıkta bir ateş topu gibi parladı ve havada bir sandal gibi yüzdü. Sonunda su almaya başladı, battı, battı, o kadar uzağa düştü ki küçücük bir haşhaş tohumu gibi zor seçilir oldu. ''İşte bu kadar.'' diye gakladı yaşlı kadın düz bir sesle. Ve Basavruyuk Piotr'a bir kürek uzattı. ''Kaz burası da Piotr.'' dedi. ''Kendinin ya da korjun hayal edebileceğinden de daha fazla altın bulacaksın.'' Piotr ellerine tükürdü, küreği kavradı, ayağıyla bastı toprağa bir defa, iki defa, üç, dört defa devirdi. Kürek sert bir şeye değdi, daha derine gitmedi. Gözleri karanlıkla demir kafese alınmış bir kasa seçmeye başladı. Kasayı yakalamaya çalışınca kasa daha da derine batarken arkasında duran bir yılandan geliyormuş gibi bir tıslama duydu. ''Yo, hayır, altına insan kanı akıtmadan sahip olamayacaksın.'' dedi cadı ve onu beyaz bir çarşafın yüzünü örttüğü, 6 yaşındaki bir çocuğa götürdü ve eliyle çocuğun başını kesmesi gerektiğini işaret etti. Piotr donup kalmıştı. Hiçbir neden olmaksızın bir adamın, hatta masum bir çocuğun başını kesmek ne iş? Öfkeyle çocuğun başının üstündeki çarşafı sıyırdı ve işte önünde duran İvas'tı. Zavallı çocuk küçük ellerini göğsünde birleştirmiş, başını aşağı eğmişti. Piotr çıldırmış gibi elindeki bıçakla cadıya saldırdı, neredeyse öldürecekti. Basavruyuk anında arkasında bitti. ''Kız için ne söz verdin?'' diye gürledi. Cadı ayağını yere vurdu, topraktan mavi bir alev yükseldi ve içindeki her şeyi aydınlattı. Toprak kristalden dökülmüş gibi saydamlaştı, avuç içi gibi ayağan oldu. Derinlerde gömülü sandıkların, küplerin içlerindeki altınlar, mücevherler ortaya çıktı. Piotr'un gözleri parladı, aklı karıştı. Çılgın gibi bıçağa yapıştı, masum kan fışkırdı, gözlerini yaktı. Şeytani bir kahkaha patladı, dört bir yanı sardı. Şekilsiz canavarlar sürüler halinde yanından geçip gittiler. Cadı başsız gövdeye yapıştı, kurt gibi emdi kanını. Piotr'un başı döndü, bütün gücünü toplayarak kaçmaya çalıştı. Etrafındaki her şey kızardı, ağaçlar kana bulanmış gibiydiler. Bir yandan yanıyor, bir yandan inliyorlardı. Gökyüzü parlıyor ve tehdit ediyordu. Şimşek gibi yanan noktacıklar gözlerinin önünde dans ettiler. Tümüyle tükenmiş bir vaziyette sefil barakasına koştu, kendisini taş gibi yere attı, ölü gibi uyudu. 2 gün, 2 gece hiç uyanmaksızın uyudu. 3. gün kendisine geldiğinde barakasının köşesine, bucağına bakındı. Olan biteni hatırlamaya çalıştı ama nafile. Belleği cimri cebi gibi bomboştu, çeyrek kopek olsun çıkmadı. Yerinden kalkmış gerinirken ayaklarının dibinde bir şangırtı duydu. Baktığı yerde 2 torba altın duruyordu. Sonra rüyada gibi hatırladı hazine aradığını ve ormanda bir şeyin onu korkuttuğunu ama altını nasıl ve neyin karşılığı elde ettiğini asla çıkaramadı. Torbaları gören kor yumuşadı.
Düzgün bir adam bu Pyotr, eşine en der rastlanır bir adam. Sevmez miyim? Hem de çok, kendi oğlum kadar yakındı bana demeye başladı.
İhtiyar bu yalanı o kadar tekrarladı ki sonunda kendi de inanır, gözlerinden yaşlar boşanır oldu. Pidorka Pyotr'a kapıdan geçen çingenelerin İvas'ı çaldıklarını anlatmaya başladı. Ama şeytanın etkisi öylesine karartmıştı ki kafasını. İvas kimdi? Pyotr çıkaramadı. Daha fazla geciktirmenin anlamı yoktu. Lehi gönderdiler, düğün yemeği hazırlandı. Ekmekler pişirildi, havluların ve mendillerin kenarları işlendi, gençler masaya oturtuldular. Düğün pastası kesildi, gitarlar, ziller, tulumlar, kemanlar çalındı, çok eğlenildi. Eski düğünler bugünkülere benzemezdi. Büyük babamın halası, genç kızların festivallerde saçlarını sarı, mavi, pembe kurdelelerle süslediklerini, altın bir örgüyle taşlandırdıklarını, dikişleri kırmızı ipekle işlenmiş, minik gümüş çiçeklerle süslenmiş ince bluzlar giydiklerini, ayaklarında uzun demir topuklu yumuşak deriden yapılma ayakkabılarıyla, tavus kuşları gibi yüzerek, dervişler gibi dönerek gordica oynadıklarını... Delikanlıların başlarında en iyi cinsinden siyah kuzu derisinden yapılma, önünde ve arkasında her iki yanından birer boynuz fırlayan brokar taşlarla süslü gemi biçimindeki kasketleri, kenarları kırmızı bordürlü en kaliteli mavi ipek tünükleriyle bir bir ortaya çıkıp kollarını göğüslerinde kavuşturduklarını ve gopak icra ettiklerini, sonra da uzun kazak şapkaları, ince kumaş gabardinleri, gümüş işlemeli palaskaları, dişlerinin arasındaki kısa pipolarıyla genç adamların kendilerini kızların önüne atıp saçma sapan konuştuklarını anlatırdı. Onları seyreden Korj bile o yaşına neşelenmekten kendisini alamamıştı. Elinde gitarı piposundan nefes çekmediği zamanlar şarkı söylüyordu. Hatta bir ara başının üstüne vodka bardağını yerleştirip ortaya çıktı, bağırış çağırış içinde ulusal dans gösterisi bile yaptı. Keyifleri yerindeyken neler yapmazlar ki insanlar. Yüzlerini bile boyadılar, insandan başka her şeye benzettiler kendilerini. Böyle zamanlarda biri Yahudi kılığına girer, öteki şeytan, öpüşerek başlar, birbirlerinin saçlarını yolarak bitirirler. Allah iyiliklerini versin, gülmekten öldürürler insanı. Türk ve Tatar kılıklarına girdiler, büyük bir yangın gibi parlıyorlardı ve sonra birbirlerine takılmaya, el şakaları yapmaya durdular. Büyük babamın halası da düğündeydi, ona komik bir şey oldu. Kendisine bol gelen bir Tatar kılığına bürünmüş, elinde şarap kadehi, etrafındakilerle şakalaşıyordu. Şeytan adam halamın arkasında duran birine kadının başından aşağıya vodka döktürdü. Bir başkası da aynı anda bir kibrit yaktı ve alevler yükseldi. Zavallı hala dehşete düştü, herkesin önünde elbisesini çıkardı attı. Sanki panayırdalarmış, çığlıklar, gülmeler, el işaretleri gırla gitti. Kısacası yaşlılar bu kadar eğlendikleri bir düğün görmediklerini söylediler. Pidorka ve Pyotr bir beyefendi ve hanımefendi gibi yaşamaya durdular. Her şeyden bol bol vardı ve her şey kaliteliydi. Lakin dürüst insanlar onların yaşayışlarına bakıp başlarını sallıyor, şeytandan iyilik çıkmaz diyorlardı. Ortodoks halkı baştan çıkarmaya çalışan birinden bunca servet neden çıksın? Bu kadar altını ondan başka kimden alabilirlerdi ki? Basaryuk tam da onun zengin olduğu o gün havada eriyip kaybolmadı mıydı? İnsanlar bütün bunları uyduruyordu de diyebilirsen. Aradan bir ay geçmemişti ki Pyotr'u kimse tanıyamaz oldu. Bir köşeye oturuyor, ağzından tek kelime çıkmıyor, sürbit düşünüyor ve bir şeyler hatırlamaya çalışıyor gibiydi. Pidorka'nın onu konuşturmaya başardığı zamanlarda kendisini unutmuş gibi görünüyor, sohbete başlıyor, hatta neşelenir gibi oluyordu ama gözü çuvallara takılmaya dursun. Dur dur, unuttum diye bağırır ve tekrar dalar, hafızasını zorlamaya koyulurdu. Uzun süre aynı yerde oturduğunda aklına bir şeyler gelir gibi olur, sonra da kaybolurlardı. Kendisini meyhanede otururken görür, birisi vodka getirir, vodka boğazını yakar, iğrenç gelir. Sonra birisi omzuna bir yumruk atar ve hepsi bu, gerisi karanlıktır. Yüzünden terler iner ve oturduğu yerde yorgunluktan bitkin düşerdi. Pidorka ne yapmadı ki? Büyücülere danıştı, onlar kurşun döktüler. Mide ilacı kaynattılar ama işe yaramadı. Yaz böylece geçti. Bazı kazaklar harmanı kaldırdılar, daha girişimci olan diğer bazı kazaklar keşif seyahatlerine çıktılar. Ördek sürüleri bataklıkları doldurdu ama Pyotr'un durumunda en ufak bir iyileşme olmadı. Bozkıra kırmızı indi, tahıl tınazları kazak kasketleri gibi tarlalara serpiştirildiler. Şehirler arası yollarda çalı ve tomruk yüklü arabalar görüldü. Toprak sertleşti, yer yer çiğ yağdı. Kar düşmeye, ağaçların dalları tavşan derisi benzeri kırağı ile kaplanmaya başladı. kızıl göğüsü saka kuşları kar yığınlarının tepesinde çıt kırıldım leh soyluları gibi sekmeye, darı tanecikleri toplamaya koyuldular. Çocuklar ellerinde dev gibi sopalar, buzda hokey oynarlarken babaları soba başında sessizce oturur, ağızlarındaki pipoları ya ortodoks buza sövmek ya da derin bir nefes almak için çıkarır, ara ara da ağıla geçer, yerlere tırmıkla taze saman yayarlardı. Böyle böyle kar erimeye, buzlar uzaklaşmaya başladı. Ama Piotr aynı kaldı. Hatta zaman geçtikçe daha da huysuzlaştı. Ayaklarının dibinde altın çuvalları oturduğu yere çivilenmiş gibi hiç kalkmıyordu. Etrafında kimseler istemez oldu. Saçları uzadı, yüzüne bakılmayacak hale geldi. Ama hala tek bir şey düşünüyor, tek bir şey hatırlamaya çalışıyor, hatırlayamadığı için de öfkeli ve huysuz oluyordu. Çoğu zaman koltuğundan fırlar, gözleri bir şeye dikili, el kol hareketleri yapar, dudakları uzun zamandır unuttuğu gibi kelimeyi söylemeye çalışır gibi bükülür ama ağzından tek kelime çıkmazdı. Böyle zamanlarda müthiş bir öfkeye kapılır, yarı deli bir adam gibi ellerini ısırır, saçlarını yolar, bir süre sonra sakinleşir. Bu defa da unutkanlık geri gelir ve bir ikinci nöbete ve işkenceye kadar yeniden geçmişi hatırlamaya durur. Allah'ım, bu ne işti? Pidorka ne ölüydü ne de diri. Başlangıçta Piotr'la evde yalnız kalmak ona korkunç geldi ama zamanla zavallı kadın üzüntüye alıştı. Bununla beraber eski günlerin Pidorka'sını tanımak imkansızdı. Ne kızaran bir yüz, ne gülücükler. Üzüntüden zayıflamış, yorgun düşmüş, parlak gözlerini yaşlara yitirmişti. Gel zaman git zaman Pidorka'nın haline acıyan birisi, ona ayı uçurumunda yaşayan, dünyadaki tüm hastalıkları tedavi etmesiyle ünlü cadıyı salık verdi. Bu son çareyi denemeye kararlı olan Pidorka, yaşlı kadını kendisiyle eve gelmeye ikna etti. Cadının geldiği gün Aziz Yuhanna'nın yortusuna rastladı. Piotr kendinden geçmiş bir halde uzanıyordu, geldiklerini görmedi. Derken yavaşça doğruldu, etrafına bakındı ve birden dar ağacındaymışçasına tepeden tırnağa titremeye başladı. Saçları dikildi ve gülmeye koyuldu. Güldü, güldü, güldü. O güldükçe Pidorka'nın kanı korkuyla dondu. ''Hatırladım, hatırladım!'' diye haykırdı müthiş bir sevinçle ve kaptığı bir baltayı kendi başının etrafında bir kez çevirdi ve bütün gücüyle ihtiyar kadına fırlattı. Balta meşe sokak kapısının neredeyse 10 santim içine kadar girdi. Ama ihtiyar kadın ortadan kaybolmuş, yerine beyaz bir çarşafla örtülü 7 yaşında bir çocuk bırakmıştı. Çarşaf uçtu, İvas diye haykıran Pidorka çocuğa koştu. Ama Tayf aynı anda başından ayaklarına kadar kana bulandı ve bütün odayı kırmızı bir ışıkla aydınlattı. Pidorka dehşet içinde dışarı kaçtı. Kendine gelir gibi olunca Piotr'a yardım etmek için geri döndü. Ama nafile. Kapı arkasından kapanmıştı, açamadı. İnsanlar koşup geldiler, kapıyı dövdüler, olmadı. Kırdılar, girdiler. Kulübenin içinde dumandan göz gözü görmüyordu ve tam orada Piotr'un durduğu yerdeki kül yığınından dumanlar tütüyordu. Çuvallara saldırdıklarında içlerinde altın yerine çömlek parçalarının olduğunu gördüler. Kazaklar öyle korktular ki gözleri yuvalarından fırlamış, ağızları açık, toprağa kök salmış gibi hiç kıpırdamadan öylece dikilip kaldılar. Ondan sonra ne oldu hatırlamıyorum. Pidorka hacca gitmeye yemin etti. Babasından kalan mülkü sattı, ortadan kayboldu. Birkaç gün içinde köyde sanki Pidorka diye birisi hiç yaşamamış gibi oldu. Nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Yetkili koca karılar onun da Piotr'un yanına gittiğini söylemeye hazırdılar. Ama Kiev'den gelen bir kazak manastırda durmaksızın dua eden, iskeleti çıkmış bir rahibe gördüğünü söyledi. Kadın tek kelime konuşmamıştı ama hemşerileri Pidorka'yı işaretlerden tanımışlardı. Yürüyerek gelmiş Allah'ın annesinin resmi için göz kamaştırıcı parlaklıkla taşlarla süslü bir çerçeve getirmişti. Ama bu hikayenin sonu değil lütfen. Şeytan adamın Piotr'u ortadan kaldırdığı gün Basaryuk yeniden ortaya çıktı ama herkes kaçtı ondan. Ne tür bir varlık olduğunu biliyorlardı. Hazine bulsun diye insan kılığına girmiş şeytan. Hazineler kendilerini kirli ellere teslim etmeyecekleri için gençleri kandırıyor, kullanıyordu. Aynı yıl köylüler mezradaki toprak kulübelerini terk ettiler, köye göçtüler. Ama lanetli Basaryuk'tan dolayı orada da rahat yüzü görmediler. Müteveffa büyük babamın halası meyhanesini terk etmek zorunda kaldığı için Basaryuk'un özellikle kendisine kızdığını, tüm gücüyle intikam almaya kalktığını söyledi. Bir defasında köyün yaşları meyhanede toplanmış kendilerine sofra düzerlerken, ayıptır söylemesi, küçük bir kuzu fırınlamış masanın ortasına yerleştirmişlerdi. Oradan buradan konuşurlarken söz garip olaylara geldi ve bir şey gördüler, sadece birisi görmüş olsa bir şey değil, hepsi gördüler. Fırınlanmış kuzu başını kaldırdı, patlak gözleri canlandı, parladı ve bir anda ortaya çıkan sert ve kara bıyıkları Hazyurun'a acayip bir işaret yaptı. Basaryuk'un yüzünü tanıyan büyük babamın halası adamın vodka istemek üzere olduğunu düşündü. Saygıdeğer yaşlılar şapkalarını aldılar, evlerinin yolunu tuttular. Bir başka seferde kilisenin dekanının bizzat kendisi, büyük babamın vodka bardağı ile içtiği özel günlerden birinde, bardağın dibini daha ikinci kez görmemişti ki, bardağın kendisine şeytan alsın seni dediğini duydu. Son karısı koca bir sidide hamur yoğururken sini yerinden fırladı. "Dur, sen ne yaptığını sanıyorsun?" diye bağırdı. Kollarını göğsünde birleştirdi, kulübenin içinde dolaşmaya başladı. "Sen istediğin kadar gül ama bunlar büyük babalarımız için gülüp geçecek olaylar değildi. Ve peder Afanasi'nin köyü bir baştan bir başa kutsal suyla yıkaması, şeytanı yer fırçasını sapıyla kovalaması işe yaramadı. Büyük babamın halası hava kararır kararmaz birisinin kapısını çaldığını, açmayınca duvarı tırmaladığını söylerdi. İşte böyle. Şimdi artık eskiden köyümüzün olduğu yerde her şey sakin ama yakın zamanlara kadar baba henüz hayattayken iyi bir insanın ahlaksız bir ırkın kendi çıkarları için işlettiği, yıkık meyhanenin önünden geçemediğini hatırlıyorum. İsin kararttığı bacalardan sütun gibi duman fışkırır, gökyüzüne doğru yükselir, bozkıra yanan kömürler fırlardı. Ve şeytan, itoğlu itin adı ağza alınmamalı, ininde öyle acıklı sesler çıkararak ağlardı ki, kuzgunlar meşe ormanından sürüler halinde havalanır, çılgınca haykırarak uçar giderlerdi.
Ayrım sonu.